Ayrım 6, Üstadın Ölümü, Kemal Tahir, sayfa 77. Rayların Sesi. Bugün son gündü, son gün. Tam 35 sene, 2 ay geceli gündüzlü içinde çalıştığı bu kulübeyi bırakıp gidecekti. Tekaüttüğü çıkmıştı. Muamelenin ikmal edildiğini, hatta yerine başkasının tayin olduğunu biliyordu. Yeni makasçı neredeyse gelecekti. Tekaüttüğünü düşünmemiş değildi. Tekaüttük mukadder akıbet, yumuşak, rahat bir köşe minderi, yorulmuş bir adamın bağdaş kurarak uzun uzadıya dinleneceği bir kerevetti. Hele birkaç seneden beri kışın iş ağır geliyordu. Manevraları lüzumsuz, tren saatlerinin tertibini saçma bulmaya başlamıştı. Küfrederek yatağından kalktığı zamanlar çoğu gitti, azı kaldı diye omurdanırdı. Birkaç sene sonra makasçı Recep'i güç bulursunuz. Üsküdar'da Nuh kuyusuna yakın bir evde oturuyordu. Hafta izinlerinde eve giderken bir daha dönmemek üzere yola çıkacağı günü bekliyor. Fakat cumartesi sabahları taze bir kuvvet, anlayamadığı bir istekle işinin başına dönüyordu. Sıcak öğle güneşinde birbirine karışmış raylar parlarken kulübesinin önüne çıktı. Etrafına bakınıyor, buralara 35 sene hiç dikkat etmemiş gibi, şu kömür yığını hep orada mıydı? İlerideki su deposunun hortumu ne kadar eskimiş? Ölü yoldaki vagonlara daldı, hey gidi günler hey! Bu vagonların yepyeni geldiği zamanları düşündü. Vagonlar bu kadar çökerse kendisi kim bilir ne haldeydi? Bir an kulübedeki aynaya bakmayı düşündü, sonra vazgeçti. Gözüne sinyal feneri ilişti. Artık onu hiç kullanmayacak. Ne tuhaf şeyler hatırlıyor. Fenerin kırmızı camı bir gece kırılıvermişti de ne yapacağını şaşırmıştı. Bir gece de uyku sersemi yanlış sinyal vermişti. Bereket makinist ustaydı. Bunlar ne eski hatıralar. Ta gençlik senelerine mahsus sonraları ne fener camı kırmak ne de uyku sersemi olmak kalmıştı. Bütün lokomotifleri, bütün makinistleri düdük çalma tarzlarından tanıyordu. Havaları da ezberlemişti. Havasına göre rötar yapacak trenleri telefon almış gibi bilirdi. Parlayan raylar gözlerini kamaştırınca kulübeye girdi. Sandığı hazır. Yılların biriktirdiği kömür tozlarıyla siyahlanmış. Zaten istasyonda bu rengi almayan hiçbir şey yoktur. Bu demir kuşaklı, asma kilitli küçük sandık da istasyondan bir parça. Onu söküp götürmenin güç olduğunu düşünmüyor. Bilakis buna memnun. Kırmızı battaniyeye sarılmış yatak dengi de arabayı bekliyor. Sabahleyin arkadaşlarla vedalaştığı ne iyi oldu. Şimdi başını dinliyor. Şimdiden tekaüttük başladı demek. Yeni makasçı genç bir adam. Civar istasyonlardan birinde 2 yıldır makasçılık ediyormuş. Güle güle Recep baba diyerek elini öptü. Recep son nasihatlerini tekrarlıyor. Kendi eserini iktidarına güvenemediği bir yabancıya teslim eden bir sanatkar korkusu duyuyor. Arabada yatak dengiyle küçük sandığın arasına oturdu. Yaylar gıcırdarken sesleniyor. Evlat, 3. yolun makası huyludur. Açılmış sesi verir ama bir kere daha var kuvvetinle basmalısın. Yokuştan çıkarken istasyona makasların en bol, en girift tarafına son defa baktı ve mırıldandı. Rabbim, bu akşam bir kaza olmasın da. Makasçı Recep Baba Recep Efendi oldu. Evinin o zamana kadar hiç çıkmadığı bahçesine çiçekler dikti. Orta yere küçük bir havuz, havuzun etrafına renkli bir göbek yaptı. Kenara güzel bir tavuk kümesi kurdu. Civar köylere haberler göndererek cins cins tavuklar getirtti. Kendini çiçeklere ve tavuklara verdi. Bütün gün çiçekleri ve tavuklarıyla meşgul. Karısı ona günübirliğine gelmiş hürmetli bir misafir muamelesi yapıyor. Kocasının tekaüttüğüne o daha güç alışacak. Oğulları Rüstem Kadıköy'ünde arabacılık ediyor. Evi barkı, çoluğu çocuğu orada. Babasına ancak ay başları tekaüt maaşını getirmek için uğruyor. Recep Efendi sabahtan akşama kadar gecelik entarisini çıkarmadan bahçede dolaşıyor. Öğle yemeklerini bahçede yiyorlar. İkindi üzeri Recep Efendi'nin kuyu çıkrığı durmadan inliyor. Serin bir şırıltı komşulara mütekaid makasçının bahçeyi suladığını anlatıyor. Akşam namazından sonra Recep Efendi pazarlık esvaplarını giyerek mahalle kahvesine gidiyor. Vaktiyle sade selamlaştığı komşularla şimdi çiçekçiliğe, tavukçuluğa dair uzun uzadıya konuşuyorlar. Arada bir söz dünya havadislerine geçiyor ama mütekaitlerin çoğu buna kulak asmıyorlar. Hayattan koparılıp alınmış bu ihtiyar adamlar yavaş yavaş fakat katiyetle yaklaşan ölümü beklemek üzere terk edildiklerini ancak meraklarına dair konuşunca unutuyorlar. Akşamdan başlayan muhasebeler gece yarısına kadar çiçekten horoza, horozdan toprak gübreleme meselesine, oradan da eski çapkınlık ve av hikayelerine atlayarak sürüp gidiyor. Tekaüdlüğünün 4. ayıydı. Sabahtan beri sam gibi yakıcı bir lodos esiyordu. Recep Efendi alt kattaki küçük sandık odasına girdi. Kümesin kurtulan telini çivilemek için keseri arıyordu. Birdenbire gözü kenarındaki demir kuşaklı esmer renkli sandığa ilişti. Yaklaştı. Karşılaşma o kadar ani olmuş, Recep Efendi o kadar boş bulunmuştu ki kendisini bir türlü toparlayamıyordu. Beyaz gecelik entarili Recep Efendi bir anda makasçı Recep Baba olmuştu. 35 senelik hayatı kafasında canlandı. Yaz güneşinde parlayan rayları, kar fırtınalarını dağıta dağıta yaklaşan lokomotif frenlerini görüyor gibiydi. Tam o sırada uzaktan uzağa kalbe bir ayrılık şarkısı gibi sinen bir düdük sesi duydu. Bir lokomotif düdüğü. Pencere açıldı. Lodos hafif hafif dalları sallıyor ve senelerdir alışık olduğu bu sesi pencerenin basma perdelerinde dalgalandırıyordu. Gayri ihtiyari Deli Cafer'in düdüğü bu diye mırıldandı. Deli Cafer'e çok süratli gittiği için bu lakabı kendisi takmıştı. Cafer'in kömür siyahlığı içinde boncuk boncuk parlayan gözlerini makastan geçerken el işmarlarını hatırladı. Ve keseri, kümesi, bahçesini her şeyi unuttu. Sessizce yukarı kata çıktı, elbiselerini giydi. Kendisini bir şey sormadan seyreden karısına birazdan gelirim diyerek sokağa çıktı. İstasyona kadar heyecanla yürüdü. Fakat rayları yokuşun altında görünce artık orada yapacak hiçbir işi kalmadığını anladı. Bir ağaca sırtını dayayarak saatlerce manevra yapan lokomotifleri, gelip giden trenleri seyretti. İçinde duyduğu garipliğin nereden geldiğini bir türlü kestiremeden kendisini bu hayattan yıprandığı, çöktüğü için söküp attıklarını bir an bile sezemeden yırtık gölgeli sıska ağacın dibinde durdu. Şimdi lodosun tren çığlıklarını dalgalandıra dalgalandıra Nuh kuyusundaki eve getirdiği günler istasyona bakan tepede dalgın bir ihtiyar vardır. Bu adam yılların insafsızca törpülediği bütün bir ömrü, rayların sesiyle tekrar yaşamak isteyen, buna zaman zaman muhtaç olan makasçı Recep Baba'dır. 7 gün 248, 8 birinci kanun, yani Aralık 1937. Dülger. Yosunlu bir oluk gibi yeşil ve temiz sokağın en geniş bahçeli fakat en küçük evi onundu. O bu evde anası öldü öleli 5 yıldan beri yalnız yaşıyordu. Kısa boylu, geniş omuzlu, mavi gözlü bir adamdı. Arkadaşları için sevimli, kadınlar için çirkin bir adam. Ona bazıları Dülger Selim derlerdi, bazıları Selim Usta. Hiç işsiz kalmadığına, yapı kalfalarını sık sık arayıp sorduğuna ve kimseye muhtaç olmadan ferah ferah geçindiğine bakılırsa zanaatının erbabıydı. Sadece kendine hayrı dokunmuyordu. Babadan kalma evin kaplamaları, pervazları, cumbası çürük, döşemeleri, merdivenleri oynak, tavanları haraptı. İkide bir bunun lafını eden ahbaplarına gözlerinin içiyle gülerek, terzi kendi söküğünü dikemezmişlerdi. İşte biz de öyleyiz. Hem ne aldırıyorsunuz canım? Sittin sene tek başımıza kalacak değiliz ya, yuvayı dişi kuş yapar diye bir laf ederler. Görelim bakalım bizim dişi kuş Dülger Selim'i mat edecek mi, yuvamızı yapacak mı? Mahalleli araya girip Selim Usta için Pehlivan Rıza'nın kızına söz kestikleri günün haftasında oldukça kelli felli bir eğlence ile düğün yapıldı. Çirkin bir adam olduğu halde mahallenin en güzel, en neşeli, en namuslu kızıyla evlenmişti. Emine uzun boylu, dolgun vücutluydu fakat hantal değildi. Hareketlerinde kendisine çok yakışan bir çeviklik, bir hamaratlık vardı. Siyah gözleri pırıl pırıl, derisi hafif esmerdi. Mahallede bol neşesi, güzel sesiyle meşhurdu. Kadın toplantılarında ona muhakkak şarkı söyletirlerdi. Zaten babasının evinde sustuğu pek enderdi. En ağır işleri yaparken bile berrak şarkıları komşu bahçelerinden hayranlıkla dinlenirdi. Selim Usta karısının ne kendisine ne de bu eski harabe ve alışamadığını, ilk duyduğu yadırgayışı daima muhafaza ettiğini evlendiklerinden ancak 3 ay sonra fark etti. Emine çok mahzun ve çok sessiz bir kadın oluvermişti. Artık şarkı söylemiyor, gülmüyor, hatta gülümsemiyordu. Kocası bu hali önceleri yeni bir hayata girişin tabii neticesi saydı. Fakat sonra içinde tuhaf bir korku duydu. Karısı kendisinden çok üstün bir mahluktu. Güzelliğiyle kendisinden kat kat üstün bir kadın. Birdenbire hissettiği bu korku karısının çok yüksek bir insan olduğuna inanmaktan ve onu saygıya daha yakın bir aşkla sevdiğini anlamaktan doğmuştu. Evvelden beri çirkinliğini kabul etmiş fakat bunun bu kadar acı bir yoksulluk olduğunu hesaplamamıştı. Emine'yi kendinden üstün görür görmez, aralarında kapatamadığı bir mesafe, çıkmaya cesaret edemediği bir basamak vücuda geldi. Karısı kibirli değildi, kocasında böyle bir duygunun yerleşmesini icap ettirecek en küçük bir gurur kımıldanışı, en mini mini bir hor görüş sezdirmemişti. Buna rağmen Selim Usta mustaripti. Emine'nin kendisine karşı gösterdiği saygı ve itaate rağmen rahatsızdı. Artık gündüzleri dalgın çalışıyor, geceleri uykusu kaçıyordu. Yanı başında sakin sakin uyuyan güzel kadına baktıkça ıstırabı daha çok artıyordu. Bir şeyler yapmalı, Emine'de olmayan bir takım meziyetlere, hususiyetlere malik olduğunu göstermeli, bodur boyunu, kalın vücudunu, kemikli yüzünü ona unutturmaya çalışmalıydı. Onu mesut etmeli, onu tekrar eski kahkaha ve şarkıyla dopdolu güzel kadın haline getirmeliydi. Selim Usta bu düşünceyi doğru bulunca ümitsizlikten hemen kurtuldu. Artık dışarıda çalışmadığı zamanlar evin içinde keser taktakları, testere ve rende sesleri, pulanya hışırtıları eksik olmuyor, Dülger Selim derinliğini kendisinin de kavrayamadığı sonsuz bir ihtirasla uğraşıyordu. Hiçbir şey istemeyen ve asla şikayet etmeyen karısını şaşırtmayı değil, kıymetine inandırmayı düşünüyor, bunun için ortalığı tamirat kalabalığına, yapı karışıklığına boğmadan temiz ve dikkatli çalışıyordu. Evvela bahçe üstündeki odanın orta penceresini bozdu, bir kapı haline getirdi. Döşeme hatırlarını dışarı doğru uzattı, evin önüne bir haftada küçük bir balkon yaptı. Sonra yavaş yavaş fakat sırasıyla merdivenler gıcırdayıp sallanma huylarından vazgeçtiler. Sokak kapısı yalnız günlerinde Emine'ye korku vermeyecek derecede sağlamlaştı. Cumba sade içeriden değil, dışarıdan da yeni bir hale geldi. Kaplamaların aşırı çürükleri birer birer ayıklandı. Damın kenarına kurşuni bir çerçeve gibi yeni oluklar geçirildi. Emine'nin deniz aşırı oturan bir akrabasına günübirliğine misafir gittiği bir gün, bir sıvacı arkadaşla duvarların badanaları tazelendi, çatlakları kapatıldı. Yağmur sularının boşu boşuna akıp zayi olmaması için bahçeye 2 şişman fıçı yerleştirildi. Daha sonra her pencerenin önüne saksı koymaya mahsus çıkıntılar yapıldı, çerçeveler yenilendi, döşemelerle tavanlar düzeldi. Velhasıl seneler komşu evleri yavaş yavaş ve belli belirsiz zedeleyip geçerken Selim Usta'nın mahallece meşhur harap evini bilakis yeniledi, gençleştirdi. Selim Usta bir taraftan evinde çalışmaya, evini güzelleştirmeye uğraşırken bir taraftan da karısını dikkatle kolluyordu. Emine'de pek bariz olmamakla beraber bir açılma vardı. Bakışları daha parlak, hareketleri daha çevik ve canlıydı. Aşağı kat pek karanlık, merdivenden inip çıkmak sana pek güç oluyor diyerek küçük sandık odasını derli toplu, kullanışlı bir mutfak haline getirdiği günün akşamı Emine bu eve geldi geleli ilk şarkısını söyledi. Bu eski senelere ait neşeli bir türküydü. Genç kadın yeni mutfakta yemek hazırlarken önce bir mırıltı halinde başlamış, sonra sesini biraz daha yükseltmişti. Şarkı mutfaktaki işi bitinceye kadar devam etti. Emine odaya girerken birden sustu. Selim Usta bir kış akşamı eve üşüyerek geldi. Soğuk almıştı, ateşi vardı, hemen yattı. Emine sabahleyin ateşin daha da yükseldiğini görünce telaşlandı. Bir şey değil, geçer diyen kocasını aldırmadan yeldirmesini giydi, doktora koştu. Nasılsın Selim? Gözlerini açtı, sabah yeni oluyordu. Uzaktan ağır kış havasını sallayarak ıslak ve hışırtılı horoz sesleri geliyordu. Daha iyiceyim Emine, sen hiç uyumadın mı? Şimdi uyandım, çok şükür ateşin düştü. 5 gündür yarı dalgın yatıyordu ve Emine 5 günden beri kocasının başucundan ayrılmamıştı. 5 günden beri gecede 2 saat bile uyumadan. Selim doktorun tavsiyelerini hatırlamaya çalıştı. Emine için gargara vermiş, griptir, sık sık kullanın, size de geçmesin demişti. Şu hiç kullanılmamış gibi duran üstü kırmızı etiketli şişe olacak. Sen gargara yapmadın mı? Doktor söylemişti sanırım. Yaptım. Göz göze geldiler. Selim güzel karısının uykusuzluktan sararmış yüzüne uzun uzun baktı. Bu yüzde hiç görmediği, hiç tanımadığı bir mana vardı. Siyah bakışları derin bir aşk ve şefkatle doluydular. Ama ne kadar, ne kadar sonsuz. Evlendiklerinin 3. ayında yine böyle hastalanmıştı. Emine ona o vakitte itina göstermişti. Fakat senelerin yavaş yavaş biriktirdiği bu samimiyet ne başkaydı? Selim o zamana kadar yenmek için değil, sade küçük düşmemek için mücadele ettiğini ve bu hırsla karısındaki değişikliği etrafıyla sezemediğini anladı. Alnında duran bu sıcak avuç kendisini çok sevildiğine, sevgi ve saadet dolu bir hayatı olduğuna hemen ve kati olarak inandırdı. Göğsündeki ağrının birdenbire hafiflediğini hissetti ve kalın pazılı kollarından birini karısının beline dolayıp yumuşak elini nasırlı avcuna alarak kocaman bir çocuk gibi gülümsedi. 7 gün 250 22 birinci kanun yani Aralık 1937 6. ayının sonu sayfa 88.